Kitabın ismi Gece Sesleri, yazan Ayşe Kulin. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 3. kaset B yüzü, sayfa 105. Yüzünde tatsız bir ifade belirdi Zinet'in. Yusuf amcanı ben zorla getirtmiştim satının başına. Yusuf'a bir söyleyeceğim var diye tutturmuştu da rahmetli. Sultan Hanım rahat verir mi hiç insana? Kaç kere rüyasına girmiş, vasiyeti varmış Yusuf'a. Ne söyleyeceksen oğlunun rüyasına gir de ona söyle, öyle değil mi? Yok, yapmaz. Ahirette bile eziyet edecek hem bana hem de satıya. Zor bela getirdim de adamı başucuna satının. Tesadüf bu ya, işte o geldiği an teslim etti ruhunu. Söyleyeceğini söyleyebildi mi bari? Bilemem. Ama dediğin gibi yalnız çıkmadı yolculuğuna. Ben onu kollarıma aldım, kucakladım. Yusuf amcan da hortlak görmüş gibi kala kaldı yatağın başında. Kaçacak zannettim ama kaçmadı. Hatta çenesini bile beraber bağladık. Ay, inanmıyorum. İnan, inan. O kadar korkmuştu ki o gece, nutku tutulmuştu. Ne dediysem yaptı. Neyse, ölüme yalnız gitmemiş satıcık, dedim. Yanında sevdikleri varmış. Tek başına giden ben olacağım, dedi Zinet. Sana da duyuramamışlarsa beni kim gömecek acaba? Satıyı bozovalılar taşımışlardı son durağına. Mezarının başına dikilmişti Yusuf amcanla Yağız soysuzu, kürekle toprak atmış, dua okur gibi yapıvermişlerdi. Güldüm, ilahi dadı, dedim. Sen de birine takmaya gör. Neyini seveydim Yusuf'la Yağız'ın? Söyletme beni şimdi. Sana anlatmadığım daha neler var neler, ama onlar benimle mezara gidecek. Sen de haklısın tabii. Nedim Baba ile Kerami dedeyi gerçekten çok kırdı Yusuf amca. Her ne kadar bizlere anlatmadılarsa da kapı arkalarında konuşulanlardan anlıyorduk bazı dolaplar döndüğünü. Ne ayıp, iki kuruş para için ölümlü dünyada bunlara tenezzül etmek. Onu yoldan çıkaran Yağız'dır, dedi dadı. Sen bana sor. Bu Yağız nereden geldi de girdi işlerin içine bu kadar? Kim musallat etti onu ailenin başına? Hep merak etmişimdir, dedim. Onu ailenin başına Sultan Hanım musallat ettiydi. Allah affetsin ya, gördüğüm anda sevemedim. Eline bir kutu çikolata almış, Sultan Hanım'ı ziyarete gelmişti. Satı beni de çağırmıştı. Gel bak, Neriman Hanım'ın oğlu gelmiş el öpmeye demişti. Koskoca adam olmuş. Gel de senin de elini öpsün. Sinsi bakışlı herifin neyini severlerdi Satı ile Sultan Hanım, hiç anlayamamışımdır. İşte onlar birlikte tezgahladılardı fabrikada bir işe konmasını. Bir an ikimiz de sessiz kaldık. Sonra kendi kendine konuşur gibi söylendi Zinet. Allah yürü ya kulum diyeceği adamlarını her zaman iyi seçemiyor kızım. Ne yapsın? Kolay mı koca dünyayı idare etmek ta yukarıdan? Gülmeye başladım. Kendine mahsus bir nüktedanlığı vardı Zinet'in. Farkına bile varmadan Sultan Hanım'dan kaptı. Başlık Yağız Bozova. Öğlen yemeğinden yeni kalkmışlardı. Komşu çiftlikten misafiri vardı Sultan Hanım'ın. Sedirli odada Zinet'in sedef tepsi içinde getirdiği kahvelerini içmekteydiler. Hizmet yapan kızlardan biri Yusuf Bey'in geldiğini haber verdi. Söyle yukarı gelsin, yabancı yok, dedi Sultan Hanım. Satı trabzanın başından seslendi aşağı kata. Merdivende Yusuf'un basamakları çifter çifter atlayan ayak sesleri duyuldu. Misafirlerin tanıdık olduğunu görünce odaya sevinçle girdi Sultan Hanım'ın küçük oğlu. Aa, Şehnaz teyzeciğim, sefalar getirmişsiniz. Sizi görenler ne olsun? Mahmut nasıl, iyi mi? Elini öpüp başına koydu elinde büyüdüğü yaşlı komşu hanımın. Mahmut da seni sorup duruyordu. Epeydir görüşmemişsiniz. Biraz sitem etti, dedi Şehnaz Hanım. Hakkı var. Vallahi işim o kadar başımdan aşkın ki son zamanlarda biliyorsunuz bir ev aldık şehirde. Uzağa gittik. Rahat battı kıçlarına, dedi Sultan Hanım. Koca köşke sığamadılar. Eltisi apartmanda oturuyor ya Ankara'da. Bununki de aşağı kalmayacak. Anne, ne alakası var kuzum? Öyle öyle. Şimdikiler bir koridora dizelenmiş o hap kadar odalarda yaşamayı marifet sanıyorlar. Biz hizmetkarları oturturduk öyle yerlerde. Efendim, gençler bizim gibi değiller. Kendi başlarına oturmak istiyorlar, dedi Şehnaz Hanım. İstanbul adetleri buralara da taşındı gayrı. Yeni yeni icatlar çıkarıyorlar. Bizler böyle miydik Şehnaz Hanım? Bizler dizimizi kırıp oturmasını bildik büyüklerimizin yanında. Annesinin lafını kesti Yusuf. Beni niye çağırdınız diye sordu. Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı oğlum ama bir isteğim vardır senden. Emrin olur anacığım. Neriman hatırlar mısın? Kimdi? İlahi oğlum. Senin ebendi. Ağabeyinle seni o doğurtmuştu. Ya, hatırlamıyorsun demek. Vallahi doğduğum gün şöyle bir bakmıştım yüzüne. Aklımda güzelce bir kadın diye kalmış. Büyüklerle eğlenilmez serseri oğlum. Aklına geldi mi? Sahi? Elbette. Bir de iri kıyım bir kocası vardı. Neriman geceleri doğuma çağrılır mıydı? Yanında gelir beklerdi sabahlara kadar. Bekçisi gibi, dedi Şehnaz Hanım. Ne olmuş Neriman ebeye? Vefat mı etmiş? Vefat ederi epey oluyor. Bir oğlu vardı da. Ayol, o kadıncağız kısır değil miydi? Diye sordu Şehnaz Hanım. Bir keresinde hüngür hüngür ağlamıştı. Mevlam bana dünyaya el alemin çocuklarını getirmeyi yazmış da benden tek bir evladı bile esirgedi diye. Onun değil, kocasının çocuğu olmuyordu. Yaşı ererken kaba kulak mı geçirmişmiş, neymiş, her neyse. Nedim'imi doğurduktan sonraydı. Kalkıp gittilerdi buralardan. Ankara'ya yerleştilerdi. Orada tedavi görmüş kocası. Bir oğlu haberi geldiydi. Kahvesinden büyük bir yudum aldı Sultan Hanım höpürdeterek. Sadede gel anacığım, dedi Yusuf. Fabrikada işleri bıraktım da geldim. Bu oğlan bizim Neriman ebenin öksüzü. Ölürken bana emanet etmişti oğlanı. Hatırı büyüktür. Bu çiftliğin bütün çocukları onun eline doğdu sayılır. Şehirli gelinlerinki değil elbette. Onlar ebeyle doğururlar mı hiç? Haspalara doktor gerek. Ne olacak? Zamane kızları şımarık oluyorlar, dedi Şehnaz Hanım. Bizim canımız yoktu sanki. Hepimizi ebe doğurtu verirdi bu kasabada. Bana kalsa en iyi doğum ebeyle olur derim ama gelinler laf dinlemez. Gelinlerini rahat bırak da söyle, iş mi istiyorsun oğlana anne? Nasıl da bildin? Yolla gelsin fabrikayı. Eleğin başına koyarım durur. Aa, olur mu hiç oğlum? Çocuk hesap mı ne okumuş? Elek başına konur mu işçi gibi? Ne yapayım istiyorsun? Neriman ebenin mahdumunu müdür mü tayin edeyim? Ayol oğlum, müdür yap dedim mi? Ben şimdi hele gelsin bakarız. Bir boş yer varsa koyarız. O da senin gül hatırın için. Madem hatırın var, boş yer olsa da olmasa da bir yer buluver çocuğa. Yağız aileden sayılır. Sonra böyle bizlere sadık insanları nereden bulacaksın? Hem de tahsilli. Haydi, tahsilini anladık da sadakatini nereden biliyorsun Allah aşkına anne? Neriman ebenin öksüzü o. Süt kardeş gibi yakın size. Tamam işte, bir yere yerleştireceğim. Yusuf biraz da kadınların aralarında konuşmalarını dinledi. Sonra izin isteyip kalktı. Annesinin elini öpmek için eğildiğinde yaşlı kadın bir şeyler fısıldadı kulağına oğlunun. Tamam anne, tamam söz, dedi Yusuf. Merdivenleri ikişer ikişer atlayarak indi. Avluda kapısı açık duran arabanın direksiyonuna oturdu. Yusuf'u geçirmek için dışarı çıkan satı odaya döndüğünde Sultan Hanım'la göz göze gelince ince bir ışık geçtiğini gördü. Hayatından memnun duran hanımının gözlerinden. Ayol, demin Yusuf'un yanında soramadım. Ne zaman doğurmuş Neriman ebe ben hiç duymadımdı diye sordu Şehnaz Hanım. Buradan gider gitmez hamile kalmış, dedi satı. Hani tedavi gördüydü. Tedavi zaman alır, benim bildiğim. Ne bileyim ben. Doktor bir iğne vurmuş kocasına. İyi gelmiş. O zaman öyle yazmıştı Sultan Hanım'a Neriman. Ne marifetli iğneymiş, dedi Şehnaz Hanım. Ya öyleymiş. Keşke ben de kendi herifimi Ankara'lara götürüp iğne vurduraydım. Ama o zaman gençtik. Tedavi medavi bilmezdik hiç. Ne olursa olsun Allah'tan sanırdık. Allah verdi, Allah aldı, Allah öyle istedi. Allah böyle buyurmuş derdik. Bugünlerde olaydık. Allah'a kalmazdı işimiz. Vallahi benim de bir çocuğum olurdu şimdi. Kısmet, dedi Şehnaz Hanım. Kaç yaşındaymış bu oğlan? Nedim Bey'imin yaşında diyecekken zor yuttu lafını satı. Sultan Hanım, buralarda da amma kısır herif çıkıyor diye atıldı. Huyundan mıdır, suyundan mıdır? En az 5 kişi biliyorum çocuğu olmadığı için tedavi gören. Eskiden karılarının üzerine atıverirlerdi kusurlarını. Kuma üstüne kuma getirirlerdi. Şimdi doktorlar şıp diye söyleyiveriyorlar kusurun kimde olduğunu. Gözünü sevdiğim tebabetli her şeyin çaresini buluyor. Kim bilir, belki de Neriman'ın kocası iğne vurdurtmamıştır da Neriman'a bir vuran olmuştur, dedi Şehnaz Hanım satının kulağını eğilerek. Pek kütür kütür bir kadındı. Büyük şehirlerde ahlak kalmamış ki her şey olur, dedi satı. Ne dedin, ne dedin, diye sordu sağ kulağı biraz ağır işiten Sultan Hanım. Neriman güzel bir kadındı dedim. Bak kahveleri de bitirdik. Ben yavaş yavaş kaçayım, dedi Şehnaz Hanım. Bir fal kapamadan mı gidiyorsun? Fala da başka zaman bakarız hemşire, dedi Şehnaz Hanım toparlanırken. Fazla ısrar etmedi Sultan Hanım. Satıyla baş başa kalmak istiyordu bir an evvel. Misafirini oda kapısına kadar geçirdi, merdiven başında Satı'ya teslim etti. Satı, Şehnaz Hanım'ı uğurlayıp döndüğünde, sedirde bağdaş kuran Sultan Hanım, ellerini açmış, sessizce dua okuyordu. Duasını bitirince, elleriyle yüzünü sıvazladı. Şükür Allah'ıma, bana bu günleri de gösterdi Satı, dedi. Vebali üstümde kalmayacak. Artık kıçına yar etti miydik fabrikada, yavaş yavaş yükselir. Bakarsın ileride bir gün müdür bile olur. Ben de gözüm açık. Gitmem bu dünyadan. Başlık, tayin. Yarı açılmış kapının önünde süknüm püknüm duran genç adama. Gir, dedi Yusuf. Otur şöyle. Delikanlı, çekingen adımlarla geldi. Patronun masasının az uzağında duran koltuğa ayaklarını saygıyla yan yana birleştirerek elleri kucağında oturdu. Adın Yağız, öyle mi? Evet efendim. Yağız Orman Kulu. Başın sağ olsun. Anneni kaybetmişsin. Neriman ebeye saygımız çoktur. Hatırını bir yer bulacağız sana bu fabrikada. Tahsil nedir? Muhasebe. Yüksek ticareti bitirdim. Ya, dedi Yusuf biraz şaşırarak. Musa Efendi iyi okutmuş seni. Aferin. Nerede okudun? İlkokulu Ankara'da okudum. Sonra doğuya taşındık, babamın memleketine. Orta eğitimi Kars'ta bitirdim. Sonra İstanbul'a yüksek ticarete yolladılar beni. Kolay mı İstanbul gibi şehirde çocuk okutmak? İyi para yaptı demek baban. Bir teyzem varmış, varlıklı. Birdenbire ölüverince hiç evlenmediği için mirası anneme kalmış. Annem ondan kalan paraya el sürdürmedi, tahsilimi ayırdı. Bravo bizim Neriman ebeye. Dil var mı Yağız? Anlamadım efendim. Yabancı dilin var mı, diye sordum. Yok. Bir sessizlik oldu. Yusuf önce ceplerini karıştırdı, sonra çekmecesini açıp sigara paketini aradı. Bulamayınca ayağa kalkıp az ilerisindeki dolaba yürüdü. Dolaptaki kartondan bir paket Marlboro çekip yerine dönmekte olan Yusuf'un gözlerinin birkaç kez pençe atılmış ayakkabılarına takıldığını görünce ayaklarını oturduğu koltuğun altına doğru çekti. Yağız Orman Kulu eline aldı, ceket cebindeki çakmağı yerine bıraktı. Yusuf'un sigarasını yakmak yerine yanında duran yıpranmış evrak çantasından ticaret okulu diplomasını, ve muhasebecilik belgelerini çıkarıp masaya koydu. Yerine oturunca şöyle bir göz attı Yusuf önündeki kağıtlara. Daha önce başka bir yerde çalıştın mı? Ticarette okurken ikinci sınıftan itibaren yaz aylarında hep çalıştım ben. Sete Bank'ın elemanları tatile gittiklerinde muhasebeye bakardım Eminönü şubesinde. Ben seni aşağıya eleklerin başına yollayacaktım ama madem banka tecrübende olmuş seni muhasebeye alalım. Bizim Nazif Bey'in yanında çalış bir müddet. Aylığına ay sonunda karar veririz durumuna bakarak. Tamam mı oğlum? Yanıt gelmedi delikanlıdan. İşe yeni girenler asgari ücretle başlar. Senden memnun kalacak olursam daha iyi bir ücretle başlatmak için öyle dedim. Bedava çalıştıracağımı mı sandın yoksa? Estağfurullah efendim. Ellerini ovuşturdu, boynunu yana eğdi, minnetle baktı Yusuf'un gözlerine. Bir gözü hafifçe yukarı kayıyordu. Kızıla çalan kahverengi saçları vardı. Kısa boylu sayılmazdı ama cılız olduğu için ufak tefek duruyordu. Yusuf karşısındaki ince yüzde Neriman Ebe'den, Musa Efendi'den izler aradı, bulamadı. Tuhaf bir şekilde birini andırıyordu. Tam parmak basamadı. Telefonu kaldırıp sekretere hademeyi yollamasını söyledi. Az sonra içeri giren Abbas'a, delikanlıyı muhasebe servisine götür, Nazif Bey'e teslim et, dedi. Ben şimdi Nazif Bey'i arayıp bilgi vereceğim. Abbas önde, Yağız peşinde yürüdüler kapıya doğru. Üzerine bol gelen, kol kenarları yağlanmış, bej rengi yağmurluğunun içinde olduğundan da cılız duruyordu Yağız Orman Kulu. Haftada bir gün akşam yemeğini annesiyle birlikte çiftlikte yemeği adet edinen küçük olduğu için donatmıştı sofrayı Sultan Hanım. Salata tabağını oğlunun önüne doğru sürerken şu bizim rahmetli Neriman'ın oğlanı işe koydundu. İşine yarıyor mu bari diye sordu gözlüklerinin üzerinden bakarak. İyi iyi dedi Yusuf. Nazif Bey pek memnun. Bütün işleri oğlanın üzerine yıktı. O da üstesinden geliyor evelallah. Akıllı çocuk desene. Kafası işliyor. Sultan Hanım muzaffer bir bakış attı elinde tepsiyle kapıdan giren satıya. Madem Nazif Bey'in işlerine o yüklendi, Nazif'i çıkar yerine onu al. Ne? Nazif'in yerine onu al dedim oğlum. Bacak kadar oğlanı. Neresi bacak kadar? Nedim'imle aynı yaşta değiller mi? Nedim'im müdür koltuğunda oturuyor. Nedim müdür değil, müdür mavini. Üstelik o Nedim, ağabeyimin oğlu. Sen oğlanı methettin de o yüzden söyledim. Kendine bir iş verildiğine şükretsin. Ediyor zaten. Pek kıymetlidir bir hali var. Terbiyeli, hatırşinas bir delikanlı. Ne zaman görüştüğünüzde onu bu kadar iyi tanıdığını anne? Bayramda el öpmeye geldi. Sizler seyahatteydiniz. Hangi bayram kalırsınız zati ananızın yanında? Satıyla baş başa kalmıştık bayram günü. Onu da misafir ediverdik iki güncük. Allah Allah, yengemin, Ceyda'nın haberleri var mı? Evime misafir çağırırken gelinlerime mi soracağım? Estağfurullah. Yani hiç kimse bahsetmedi de yeni duyuyorum. Siz hiçbiriniz yoktunuz ki bayramda. İstanbul'a gitmiştik ya. Her neyse gittiniz işte. Elimizi öpmeye geldiğinde ben salmadım. Israr ettim kalsın diye. Allah'ın kimsesi. Bunca oda vardı bomboş. Kalıverdi iki güncük. Anasından söz ettik. Konağın eski günlerinden konuştuk. Benim torunlar dinlemez insanı. İki laf etmezler oturup karşıma. Bu öyle değil. Mazlum çocuk. Hoş tuttu bizi. Sultan Hanım'ın gözüne girdiğine göre işini biliyor, dedi Yusuf. Satı'ya göz kırptı. Satı da söylesin işte. Gözümüz tuttu olanı. Efendi çocuk, dedi Satı. Artık siz ikiniz beğendiğinize göre onu genel müdür yaparım yakında, dedi Yusuf. Kara fakiye uzanırken. Yusuf Bey oğlum, şundan da alıver. Vallahi kızlara bırakmadım. Ellerimle sardım, dedi Satı dolma tabağını göstererek. Bu senin dolmaların üstüne yok Satiko, dedi Yusuf. Şunun püf noktasını bir türlü öğretmedin bizimkine. Ne kadar denerse denesin, seninki gibi olmuyor. Aşk olsun, dedi Satı. Öğretmez olur muyum? Erik yeni çıktığında henüz kızarmadan alıp yapacaksın ki ekşisini bıraksın dolmayı. Erik'in mevsimini kaçırıyor Ceyda Hanım. Canın çektiğinde gelir burada yersin, dedi Sultan Hanım. Her evin hususi bir yemeği vardır. Yusuf yaprak dolmalarının üzerine serpilmiş erikleri ayırıp ağzına atarken. Bu evde her yemek hususidir, öyle değil mi anacığım? Dedi. Çünkü bu evin satısı var. Yemek pişirmeyi hepimize senin büyük halan öğretti, dedi Sultan Hanım. Satının kötü kötü bakmasına aldırmayarak. Satı yemek mi biliyordu sanki geldiğinde? Kabiliyeti olan öğreniyor. Doğrudur, dedi oğlu. Tıpkı bu bizim Yağız gibi. Yahu neden kafayı bu Yağız'a taktın anne? Nazif Bey geçen yıl kalp krizi geçirmemiş miydi? Yaşlı adam ne de olsa genç biri gibi koşturamaz ki. Muhasebe odasında kimsenin koşması gerekmiyor, dedi Yusuf. Diyeceğim şu, yani ona bir şey olursa yerine başkasını alma da Yağız'ı yetiştir. Adamı durup dururken kalp krizinden öldürdün. Defterini dürdün anne. Alemsin vallahi. Yani sen çalışkan, akıllı çocuk dediydin de ondan. Anası Neriman'ın da hatırı büyüktür. İstersen kızlardan birini de vereyim ona. Damadımız olsun. Sakın ha! Sesi o kadar yüksek çıktı ki annesinin ağzına atmakta olduğu lokmayı az kaldı üzerine düşürüyordu Yusuf. Davul dengi dengine vurur oğlum. Ebenin oğlu bu aileye damat giremez. Öyle bir şey yapacak olursan, bak bu iki elim ahirette bile yakanda olur bilesin. Satı karşıdan kaş göz etti Sultan Hanım'a. Bir şey söylemek üzereyken sustu Sultan Hanım. Anne, neler çıkarıyorsun kendi kendine? Bir kere kızların yaşı küçük. Ayrıca Yağız'a kim kız verir? Ben versem kızlar ister mi? Ebenin oğluna öyle bir taktın ki kafayı. Şaka yaptım sana. Buna eşek şakası derler, dedi Sultan Hanım. Al al olmuştu yüzü. Yemek boyunca bir daha konuşmadığı gibi tabağındaki yemeğini bitiremedi, iştahı kaçmıştı. Yemekten sonra Yusuf sigara içmek için balkona çıktığında Satı yanına yaklaştı. Çok üstüne gidiyorsun hanımımın, dedi usulca. İyi etmiyorsun. İşler olacağına varır. Israr edip durma böyle. Satı, dedi Sultan Hanım. Söylemek iyidir. Kafasının bir köşesinde takılır kalır ettiğim söz. Yarın öbür gün nasife bir hal olursa, anasının sözü gelir hatırına, bakarsın aklına yatar, onu tayin eder yerine diye düşünmüştüm. Ama öteki ihtimal niye hiç aklımıza gelmedi? Öyle şey olmaz. Hani çok yakışıklı bir şey olsa, belki derim ama kızlar beğenmez Yağız'ı. Şimdi iyi düşünmem lazım Satı. Bizimkilerin eli kulağında genç kız olmak üzereler. Bu Yağız olanı kızlara akrep gibi göstermenin yolunu bulmalıyım. Şu bizim falcı bacıyı muska mı yazdırsam ne etsem? Öyle bakma yüzüme. Bir şey bulacağım mutlaka. Bilmez miyim Sultan Hanım, dedi Satı. Bilmez miyim? Sen şeytana pabucunu ters giydirirsin alimallah. Başlık, yükseliş. Yağız Orman Kolu'nun şelale fabrikasındaki yükselişi Nazif Bey'in kalp krizi geçirmesini beklemedi. İşe alındığının 6. ayında tepeleme dolu 3 at arabasıyla getirilen buğdayın değirmen silosuna boşaltılmasını dikkatle izleyen Yağız, değirmende çalışan işçiye elekteki un kaybının miktarını sordu. Az değildir beyim, dedi işçi. Bir ton unda 250 kiloya yakın vasıfsız un eleriz. Kepek mepek de bunun içinde. Ne yapıyorsunuz bunu? Tüccarlar alır, köylüye satar. Yağız Orman Kolu Yusuf'un odasına önünü ilikleyip ellerini ovuşarak girdi. "Hayrola Yağız?" dedi Yusuf. "Neymiş bakalım bana söyleyeceğin önemli şey?" "Eleklerdeki kaybımız için konuşacaktım."
"Eleklerde kaybımız mı var?"
"Vasıfsız unumuz var ya, kepek filan.
Ne olmuş onlara?"
"Ziyan olmasınlar diyordum."
"Olmuyorlar, onları da satıyoruz."
"Efendim, onları aracılar yerine doğrudan köylüye satsak daha çok kar ederdik."
"İyi de o köylüyü nereden bulacaksın? Araştırma filan yapmak lazım.
Boş ver. Sistem böyle kurulmuş bir kere."
"Ben ön araştırmayı yaptım. Civar köylerden hayvan yemi isteyenleri tespit ettim. Kabul buyurursanız tüccarı aradan çıkarır, kendimiz satarız kepeğimizi, büyük kâra geçeriz. Bakınız efendim, size hesapları getirdim."
Yusuf önüne konan hesapları inceler gibi yaptı. Oldum olası iyi değildi sayılarla arası.
"Hımm," dedi.
"Bırak burada da inceleyeyim. Nazif Bey ne diyor bu işe?"
"Efendim, Nazif Bey pek anlamaz ticaretten. O sadece hesap uzmanıdır."
"İyi ya, ona da gösterseydin bu kâr farkını."
"Gösterdim."
"Ne dedi?"
"Alım satım müdürüyle görüşmemi söyledi. Onun ilgi alanı değilmiş bu işler. O sadece hesaplarıyla ilgilenirmiş, öyle dedi."
"Gördün mü işte? Bunlar alım satımın işleri."
"Ben alım satımla da konuştum. Nedim Bey'le görüştüm."
"Ne dedi?"
"Aracılar için. Bunca yıldır iş yaptığımız insanlar bunlar. Onları atlamak olmaz," dedi.
"Ya, gördün mü?"
"Ama efendim, ben bu müesseseyi benimsediğim, sizleri kendi ailem gibi kabul ettiğim için böyle bir kar imkanı yakalamışken, siz bilirsiniz. Elbette en büyüğümüz olarak karar verecek olan sizsiniz."
"Bir düşüneyim," dedi Yusuf elindeki kağıtları karıştırarak. Yağız dizlerini yan yana bitiştirmiş saygılı bir şekilde oturuyordu karşısında.
"Başka bir şey var mı?"
"Yok efendim."
"Bir şey daha var efendim.
Doğrudan köylüye satacak olursak faturalarla da malumunuz yani biraz oynamak mümkün olurdu efendim."
"Ben Nedim'le bir konuşayım," dedi Yusuf. "Bakalım o ne düşünüyor."
Nedim amcasının önerisine sıcak karşılamadı. Yörede ta büyük babanın zamanından beri alışveriş ettikleri hatırlı tanıdıkları vardı. Ödemelerini sadece el sıkışma töresine dayanarak hep zamanında yapmışlardı. Birkaç kuruşa tamah edip baba dostlarını gücendirmenin ve ödemeleri nasıl yapacakları belli olmayan köylüleri muhatap almanın hiçbir anlamı yoktu.
"Onlardan doğru düzgün fatura da alamayız amca," dedi Nedim. "Bana da ısrar etti Yağız ama ben şahsen doğru bulmuyorum."
Yağız orman kulu ısrarcı bir gençti. Patronunun odasına bir kere daha girmedi ama Yusuf'u arabasından inerken yakaladı ve yeğeniyle konuşup konuşmadığını sordu.
"Nedim pek taraftar değil," dedi Yusuf.
"Küçük kârlar için eski dostların hatırını kırmayı istemiyor."
"Elbette haklıdır efendim ama kâr yabana atılır gibi değil.
Siz hesapları incelediniz. Yapabileceğimiz kârı gördünüz. Ben hesapların altında belirttim. Paketlemeyi neredeyse bedavaya getireceğiz bu şekilde. Yani birkaç tüccarın hatırı için vazgeçilir bir kâr değildi ama ne yapalım? Gençler büyüklerden daha iyi biliyorlar tabii."
"O da ne demek şimdi?"
"Yani Nedim Bey dışarılarda okudu. Hepimizden iyi biliyordur. Tabii ki onun dediği olacak," dedi Yağız. "Üstelik Kerami Bey'in de oğlu."
Yusuf dik dik baktı. Hiçbir şey söylemeden yürüdü binaya doğru. Patronunun biraz kasılarak hızlı adımlarla uzaklaşıp binaya girmesini seyretti Yağız.
Birkaç gün sonra Yağız'ı odasına çağırdı Yusuf.
"Düşündüm de," dedi.
"Bir deneme yapalım bakalım. Sen ilk posta buğdayın kırığını pazarla, elimize ne geçiyor bir görelim."
"Emriniz olur efendim," dedi Yağız.
"Nedim Bey'i ikna ettiniz demek."
"Kimseyi ikna etmeye mecbur değilim," dedi Yusuf.
"Bu fabrikanın patronu benim."
Yaz'ın pazarladığı kırık buğdayın getirisi makbuzda kesilmemiş olduğundan umulandan daha karlı oldu. Yusuf hiç yoktan cebine giriveren bu paradan hoşnut kaldığı için fatura konusunu kurcalamadı. İyi kar ettik, dedi Yağız'a. Nasıl akıl ettin bu işi kuzum? Fabrikanın iyiliğini düşünmek. Sizin kadar benim de işim efendim. Öyle mi? Elbette. Sizler benim ailem sayılırsınız. Zaten rahmetli annem söylemişti. Bir akrabalığımız da varmış sizinle. Yok yahu, dedi Yusuf. Bilmiyordum. Annem nasıl oldu da unuttu bunu bana söylemeyi? Nedim'in faturasız makbuz satışa karşı çıkacağını bildiği için bir sonraki kırık buğday satışının çok küçük bir kısmını makbuzda tespit ettirdi Yağız. Makbuzları Nedim'e verdi. Nedim babaannesinin koruması altındaki bu genç adama hiç ısınamamıştı ama amcası "İdare et oğlum, annemi kırmayalım" dediği için Yağız'a bulaşmamaya çalışıyor, hoşuna gitmeyen davranışlarını görmezlikten geliyordu. Üçüncü parti buğday alımında patronunun odasına girerken bu kez eskisi kadar dikkatli değildi Yağız. Yusuf'un masasının önündeki koltuğa müsaadesini almadan oturdu ve önüne bir takım kağıtlar bıraktı. "Bu rakamları dikkate almayın, kârımız çok daha fazladır," dedi patronuna. "Nasıl yani?" "Şöyle, Nedim Bey'in kâfi bulduğu miktarı onun için ayrı tutuyorum. O miktarın üstündeki kâr bence sizin olmalıdır çünkü ona kalsa bu kârı elde edemeyecektik." "Fatura karşılığı satmıyor musun sen bu malı?" diye sordu. Yusuf yanıtı bilmiyormuş gibi yaparak. "Köylünün faturasından ne olacak? Siz merak etmeyin. Ben her şeyi ayarlıyorum," dedi Yağız. "Olmaz. Nedim öğrenir. Ayıp olur." "Olur mu hiç? Öğrenmez. Öğrenirse de söylersiniz. Bu sizin buluşunuzdu. Dolayısıyla parayı da siz hak ediyorsunuz." Yağız patronun gözlerinin içine baktı. Yusuf buluşun kendine değil de Yağız'a ait olduğunu bildiği halde düzeltmedi genç adamı. Yağız'ın hafifçe yukarı kayan bakışından kaçırdı gözlerini. Aceleyle masanın üzerinde duran Amerikan sigaralarından bir tane çekip aldı, dudaklarına yerleştirdi. Yağız elinde çakmakla atıldı hemen. "Yakayım efendim," dedi. Bir ara eli kendine de bir sigara yakmak için cebine gider gibi oldu ama tuttu kendini. "Yabana atılır bir kar değil kırık buğdaydan, kepekten filan elde ettiğimiz. Ama istemeyene de zorla verecek değiliz. Öyle değil mi efendim?" Yusuf yanıtlamadı. "Öyle değil mi?" Alçak perdeden çıktı Yusuf'un sesi. "Öyle," dedi. Yusuf'la Nedim birkaç hafta sonra şehir lokantasında baş başa yemek yerlerken Nedim Yağız'ın kırık undan sağladığı kazanca getirdi sözü. "Bir gün hesapları incelemeye alırlarsa başımıza iş açar bu Yağız amca," dedi. "Satışları düşük gösteriyor." "Bugüne kadar başımıza hiç böyle bir şey geldi mi?" "Hayır." "Ne diye hesapları incelemeye alsınlar oğlum? Para bizim kasaya giriyor mu? Sen ona bak." "Ama amca." "Aması yok yeğen. Bir gün hesapları incelemeye alırlarsa onun da çaresini düşünürüz. Biz bu yörenin beyleriyiz. Her şeyin üstesinden geliriz alimallah. Mecliste kapı gibi temsilcimiz de var." "Babam böyle şeyleri sevmez." "Buranın patronu şısıra benim oğlum. Bir gün emri hak vaki olursa Allah bana erkek evlat vermediğine göre nasılsa başa sen geçeceksin. O zaman istediğin gibi idare edersin." "Bu nasıl laf amca? Allah korusun. Hem oğlunuz yok ama kızlarınız var. Onların da söz hakkı var bu fabrika üzerinde." "Kızlar işten anlamaz. Onların işi evlerinde oturup kocalarına, çoluk çocuklarına bakmak. Artık kızlar da iş hayatına atılıyorlar. İyi okurlarsa pekala onlar da söz sahibi olabilirler. Bizim çiftliğimizi de fabrikamızı da erkekler idare etti bugüne kadar. Bundan sonra da öyle olacak. Eski köye yeni adet getirmeye kalkışıp eksik etekleri başımıza sarma sakın." dedi Yusuf. Bırak kadınlar entrikalarını evlerinde çevirsinler. Nedim amcasıyla bir daha bu konulara girmedi. Erken yapılan seçimlerde yeni bir hükümet oluştu ve Kerami meclis dışında kaldığı için Yağız'ın marifetlerinden çok daha önemli meselelerle uğraşmak zorunda kalmıştı. Bir yıl önce babasının milletvekili sırasında fabrikalarını büyütmek için yaptıkları başvuru onay alınca Almanya'dan yeni makineler ısmarlamışlardı. Fakat şimdi gümrükteki mallarını çekme iznini bir türlü alamıyorlardı. Bunca yıldır bu tür bürokratik işlemlerini tıkır tıkır yürütmeye alışmış ortaçlılar şaşkına dönmüşlerdi. Yeni kurulan koalisyonda Sanayi Bakanlığı dinci kanada bağlanmıştı. Bu partinin içinde Kerami'nin yardım isteyebileceği tanıdıkları yoktu ama kilit noktalarında hala hatırlı dostları vardı. Kardeşinin ısrarı üzerine her birini teker teker çeşitli bahanelerle aramaya başladı. Kimini evine davet ediyor, kiminin ziyaretine gidiyordu. Konudan konuya atlayarak sohbet ederlerken lafı gümrükte bekleyen mallara getiriyordu. Akıl danıştığı bütün dostları Kerami'yi dinledikten sonra istediğinin zor bir şey olmadığını, İşinin kolaylıkla çözülebileceğini söylüyorlardı ama arkası bir türlü gelmiyordu. Nedim ek inşaat tamamlanana kadar babasına baskı yapmadan sabırla bekledi. Amcasının talimatıyla sonunda aradı babasını. Baba dedi, binanın inşaatını bitirdik, içini hazırladık, işçileri de ayarladık. Hatta bu ay makinelerin çıkacağını düşündüğümüz için tuttuğumuz işçilere boşu boşuna maaş ödemek zorunda kaldık. Neden alamıyoruz bu müsaadeyi? Öğrenemediniz mi? Eğer bu işin oluru yoksa bari işçilere yol verelim. Kerami oğluyla konuştuktan sonra can sıkıntısıyla uzun uzun düşündü. Hatırı geçen herkesle konuşmuş, çalabileceği tüm kapıları çalmıştı. Geriye Takkeliler adını taşıyan takım kalıyordu ki onlar siyaset hayatında yeniydiler. Hiçbirini tanımadığı gibi tanımak da istemiyordu. Ama Nedim onu aradığına göre demek bıçak kemiğe dayanmıştı şelale fabrikasında. Yoksa onu rahatsız etmezdi Nedim. Bilirdi bu tür işlerin babasına zor geldiğini. İstemeye istemeye eli telefona gitti, çevirdi numaraları. İki gün sonra İktidardaki partiye yakın bir politikacının bürosunda dik Kerami. Niye zamanında gelmedin Kerami Bey kardeşim? Dedi Rıza Bey. Madem böyle bir sıkıntın vardı, insan gelip de söylemez mi? Tekerlek yüzlü, badem bıyıklı, tombulca bir genç adamdı. Sanayi Bakanlığı'nda önemli bir mevki sahibinin damadıydı. Efendim, o kadar sıradan bir iş ki, kaçakçılık yapmıyoruz. Kanunlara aykırı bir iş yapmıyoruz. Daha önce de makine parçaları getirtmiştik. Tabii burası Türkiye. Bürokratik işlemler epey vakit alıyor. İşleri hızlandırmanın da bir bedeli var, biliyoruz. Ama sonunda her zaman işi bitirdik. Kimseyi rahatsız etmeden. Bu sefer neredeyse 4 aydır bu işle uğraşıyoruz. Hiçbir sonuç alamadık. Ben bir bakayım Kerami Bey kardeşim, dedi Rıza Bey, gözlerini fıldır fıldır döndürerek. İşinize kimler mani oluyor, öğrenelim bakalım. Elbette size de biraz fedakarlık düşecek. Malum siz de diyordunuz ya demin, burası Türkiye diye, öyle değil mi, mirim? Öyle efendim, dedi Kerami. Rıza Bey'in bu konuda birkaç kişiyle telefon görüşmesi yapabilmesi için yazıhanenin yanındaki bekleme salonuna geçti. İşlemleri gerçekleştiren memurlara verdikleri mutat ücretin üzerinde bir şeyler ödeyecekleri belliydi. Zaten Rıza Bey sakınmamıştı lafını. Kerami gibi işini yaptırmaya gelmiş insanlarla tıktım tıkıştı salon. Herkes birbirine kendi derdini anlatıyordu. Bir süre sonra Kerami saatine baktı. Öğlen olmuştu. Salonda bekleyenlerin bazıları ceketlerini çıkarıp oturdukları sandalyelere bırakarak dışarı çıkmaya başladılar. Nereye gidiyorlar böyle ceketsiz diye sordu salonda kalan adamlardan birine Kerami. Namaz saati, dedi adam. Doğru ya, dedi Kerami nezaketle. Az sonra odasından çıkan Rıza Bey de salonda oturanlara bakarak, sizler kılmıyor musunuz beyler, dedi. Alt katta mescit var, buyurun beraber inelim. Kerami ne yapacağını bilemeden durdu, bekledi. İşi görülsün istiyordu. Yüksekçe bir rüşvet ödeyeceğinin de bilincindeydi. Ama alışkanlıklarından ve kişiliğinden taviz vermek aklının ucuna dahi gelmemişti. Kendi gibi düşünen birkaç kişi isteksizce kalktılar yerlerinden. Kerami de kalktı, mescide inmek için, ama Rıza Bey'in suratındaki muzaffer ifadeyi görünce tepesi attı birden. Rıza Beyefendi, benim böyle bir alışkanlığım yok. Rast gelirse cumaları kaçırmam ama bugün cuma değil. Siz buyurun kılın, ben bekliyorum burada, dedi. Adamlar çıktılar. Kerami bir çuval inciri berbat ettiğini düşünerek oturdu, rahatsız iskemledi. Sehpanın üzerindeki günlük gazetelere göz attı. İki saat kadar sonra Rıza Bey'in başı çektiği kalabalık geri döndü. Uzun sürdü sizin namaz, dedi Kerami. Namazdan sonra bir de öğlen yemeği yiyelim dedik, dedi Rıza Bey. Benim şu işle ilgili telefonlarınızdan bir netice alabildiniz mi beyefendi, diye sordu Kerami. Yoksa başka bir gün mü geleyim? Vallahi azizim, bu sizin iş zor galiba. Adam pişmiş kelle gibi sırıtıyordu. Neresi zor? Tüm işlemler kanunlara uygun. Öyleyse neden olmuyor işiniz? Ben de bunu öğrenmek istiyorum ya. Pek iyimserdiniz sabah geldiğimde. Bugün boşuna beklemeyin beyim. Temaslarımdan netice alamadım, dedi Rıza Bey. Yuvarlak, güleç yüzünde kıl kıpırdamamıştı. Hala tatlı tatlı gülümsüyordu. Keşke namaza gitmeden önce söyleseydiniz. Burada boşu boşuna oturmazdım, dedi Kerami. Rıza Bey duymamazlıktan geldi, birlikte mescide indiği adamlardan birine döndü. İçeri gel birader, dedi. Senin şu işi halledelim bakalım. Kerami gerilen sinirlerini yatıştırmak için taksiye binmeyip evine kadar yürüdü hızlı adımlarla. Eve girer girmez Nedim'e telefon etti. Makineleri çekemeyeceğiz oğlum, dedi. Benden bu kadar. Bu işi unutun. Nedim babasının sabahtan beri yaşadıklarını dinledi sabırla. Üzülmeyin baba, dedi. Her iş olacağına varır. Elimizde ek makineler mi vardı bunca yıl? Çıkartamazsak gümrükten geri göndermenin yollarını ararız biz de. Sakın üzmeyin tatlı canınızı. Amcan fabrikada mı, diye sordu Kerami. Daha gelmedi yemekten, dedi Nedim. Gelince arasın mı? Bir kere daha aynı şeyi anlatmaya gücüm yok açıkçası. Sen söylersin ona olanları. Nedim sıkıntısını bastırmak istercesine bir sigara yaktı. Odada dolaşa dolaşa bitirdi sigarasını. İkinci sigarayı içerken biraz sakinlemişti, yerine oturdu, dumanından halkalar üfledi karşısındaki duvara. Babasından dinlediklerini amcasına naklettiğinde alacağı yanıtı adı gibi biliyordu. Yine mi becerememiş bu işi senin peder, diyecekti Yusuf dudağının kenarında alaylı bir ifadeyle. Mepusken bile öyle çok büyük bir hayrı dokunmazdı fabrikaya. Şimdi sade vatandaşken hayrından vazgeçtim, zararı dokunmasın da. Yusuf yüzünde o bildik ifadeyle yeğenini dinledikten sonra, bu işi kotarmak yine bana düştü desene, dedi Nedim'e. Fabrikanın müdürü sen değil misin amca, diye sormak geldi içinden ama başını sallamakla yetindi Nedim. Birkaç gün sonra fabrikanın ön bahçesinde amcasının yanında durmuş, Yağız'ın 3'er kiloluk paketler halinde hazırlattığı unları arabanın arkasına yükletmesini seyrediyordu. Bak Nedim, dedi Yusuf, bu memlekette işler nasıl yürür, beni izleyerek öğrenmeye çalış. Öyle kapı gibi diplomalar sökmüyor burada. Sonra çevik hareketlerle arabasına binmek üzere olan Yağız'ın yanına yürüdü. Göreyim seni oğlum, dedi. Artık namaz mı kılarsın, hacca mı gidersin, takla mı atarsın, para mı verirsin, ne yaparsan yap, bu işi kotarmadan gelme. Yağız'a iki parmağının arasında tuttuğu kartvizit uzattı. Kartın arkasında en derin saygılarımla mamullerimizden küçük bir numunenin kabulü ricasıyla yazıyordu. Kartı alıp ceketinin iç cebine soktu Yağız. Ben hala benim kartımla gitmen daha doğru olur diye düşünüyorum, dedi Yusuf alçak sesle. Ne de olsa fabrikanın müdürü benim. Aynı şey olmaz efendim, dedi Yağız. Tıpkı Yusuf gibi sesini alçaltarak. Ankara'da hem ağabeyinizin itibarı büyüktür, hem de şimdi Herifçioğlu onu dize getirdiği için keyiflenecek. Bir an önce yapacak işimizi. Kartını kullandığımızı ağabeyim duyacak olursa kıyametleri koparır. Sakın ha, kaybedeyim deme. Merak etmeyin efendim. Haydi bakalım. Yolun açık, gazan mübarek olsun. Arabasını çalıştıran genç adama tuhaf bir hayranlık duyarak baktı Yusuf. Bu çocuk da tıpkı anneminki gibi dalavereye yatkın kurnaz tilki kafası var diye düşündü. İyi yönlendirilecek olursa her şeyin altından kalkar evelallah. Yağız'ın arabası avludan çıkarken Nedim geldi Yusuf'un yanına. Babamın yapamadığını Yağız mı yapacak amca? Buna sahiden inanıyor musunuz? Diye sordu. İnanıyorum, dedi Yusuf. Bu adamlarla uğraşmak babanın harcı değil. Babam yıllarını harcadı mecliste. Onca tanıdığı, eşi dostu var, hatırı var. Zaman değişti yeğen, dedi Yusuf. Zaman, Kerami Beylerin değil, Yağızların zamanı. Vah vah. Ne yapalım? Zamana uyacaksın oğlum. Amca, bu adamlar kalıcı değil, bilesin. Üçüncü kasetin B100'ü burada bitti. Devamı dördüncü kaset A yüzünde. Sayfa 129.